Ayrım 9, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 76. Ve işte gördüğümüz gibi Dostoyevski'de çoğu kez bir duygu ansızın yerini tam tersi duyguya bırakmaktadır. Bununla ilgili bir sürü örnek bulabiliriz. Bunlardan biri Karamazov kardeşlerdeki Alyosha elini uzattığı zaman nefretle onun parmağını ısıran, oysa işte tam o anda farkında bile olmaksızın Alyosha'yı delice sevmeye başlayan çocuğun durumudur. Çocukta sevginin böylesine biçim değiştirişi neden ileri gelmektedir acaba? Dimitri Karamazov'u yani Alyosha'nın kardeşini sarhoş sarhoş bir handan çıkıp babasını döverken ve sakalından tutup yerlerde sürürken görmüştü. Baba, babacığım nasıl küçük düşürdü seni diye bağıracaktır daha sonra. Demek ki alçak gönüllülüğün karşısında deyim yerindeyse onunla aynı ruhsal düzeyde ama düzeyin öteki ucunda küçük düşürülüşün kışkırttığı, azdırdığı ve hatta kimi zaman korkunç derecede tanınmaz kıldığı gurur vardır. Şurası açık ki ruhsal doğrular Dostoyevski'de hep gerçekte oldukları gibi görünmektedir. Yani özel doğrular olarak. Bir romancı olarak, çünkü Dostoyevski kuramcı değildir, araştırıcıdır, tümevarından kaçınır ve genel yasalar öne sürmenin taşıdığı tehlikeleri, hiç değilse kendisi için taşıdığı tehlikeleri bilir. Rus dehası diyor M.D. Schlosser, Nouvelle Revue Française'in Şubat 1922 sayısında, ne kadar geçici olursa olsun hep somut olguya, canlı gerçeğe dayanır. Ve bu dehanın belli başlı özelliklerinden biri de budur işte. Bundan sonra en soyut, en gözü pek kurgulara atılabilir. Ama bunu yapışı bile en sonunda elde edilen düşünceyle zenginleşmiş olarak başlangıçtaki gerçeğe, olguya, yola çıkış ve bitim noktasına dönmek içindir. Eğer istiyorsak bu yasaları kitaplarının oluşturduğu yığın içinde bir yol açıyormuşçasına bulup ortaya çıkarmak bize düşmektedir. Örneğin şu yasa, aşağılanan kişi başkalarını aşağılamaya uğraşır. Örneğin Budala'daki Lebedev, özellikle Lebedev'in General Ivojin'e eziyet ederek eğlendiği kitabın sonundaki ek bölüm 2'ye bakın. İnsanlık komedyasının olağanüstü zenginliğine karşın Dostoyevski'nin kişileri hep aynı düzeyde, alçak gönüllülük ve kendini beğenme düzeyinde toplanır ve sıralanırlar. Öyle bir düzey ki bize yolumuzu şaşırttıklarından ilk bakışta onu kesinlikle yakalayamamaktayız. Çünkü genel olarak biz insanlığı bu ölçülere göre değerlendirip sıralamamaktayız. Açıklayayım ne demek istediğimi. Örneğin Dickens'ın o güzelim romanlarında kimi zaman adeta sıkıntıda hissederim kendimi. Çünkü Dickens'ın değerler sıralaması, yani Nietzsche'nin deyimiyle söylersek Dickens'ın değerler merdiveni alışılmış değerler sıralamasıdır. Hemen hemen çocuksudur. Onun romanlarından birini okurken sanki gözlerimin önünde Angelico'nun son yargılaması varmış gibi olurum. Seçkinler vardır burada, lanetliler vardır. Şeytanlarla meleklerin kendi yönlerine çekmek üzere savaştıkları, durumu belirsiz olanlar, pek az sayıdaki bu belirsizler vardır. Bütün bu kişileri tartan terazi tıpkı eski bir Mısır kabartması gibi yalnızca iyi yürekliliklerine bakar onların. İyilere cennet, kötülere cehennem. Dickens bu noktada halkının ve zamanının görüşünü benimser. Ara sıra kötülerin mutluluğa erdiği, iyilerin harcandığı da olur. Şu yeryüzü yaşamanın ve toplumumuzun utanç verici yönüdür bu. Dickens'ın bütün romanları akıl karşısında yürek değerlerinin üstünlüğünü bize göstermeye, bizi bu değerleri duyabilecek duruma getirmeye çalışır. Dickens'ı seçtim çünkü bildiğimiz bütün büyük romancılar içinde iyi kötü sınıflandırmasının en yalın biçimde görüldüğü yazar galiba odur. Ve şunu da eklemeliyim ki Dickens'ı bunca sevilen bir yazar yapan da işte budur. Oysa son zamanlarda Dostoyevski'nin hemen hemen bütün kitaplarını art arda okuduğumda gördüm ki buna benzer bir sınıflandırma Dostoyevski'de de var. Kuşkusuz daha az belirgin, buna karşılık aynı derecede yalın ve bence daha anlamlı bir sınıflandırma. Dostoyevski'nin kişilerini az ya da çok iyi yürekli oluşlarına, yüreklerinin niteliklerine göre değil, az ya da çok gururlu oluşlarına göre sıralarız. Bu korkunç sözcükten dolayı özür dilerim. Dostoyevski bize bir yandan alçak gönüllüler, bunlardan kimisi alçak gönüllülüğü aşağılığa kadar, aşağılıktan zevk almaya kadar vardırmaktadır. Öte yandan da gururlular sunmaktadır. Bunların da kimisi gururu cinayeti dek vardıracaktır. Bu sonuncular genellikle aydın kişiler olacaktır. Onları içleri gurur şeytanıyla kemirilmiş olarak hep soyluluk gösterisi yaparken göreceğiz. İddiaya girerim ki bütün geceyi yan yana oturup konuşmakla geçirdiniz ve zamanınızın büyük bölümünü soyluluk gösterisi yapmak için harcadınız, der Stavrogin'e Edinliler'deki o iğrenç Pierre Stepanovich. Edinliler 2. bölüm sayfa 227. Ve başka bir örnek. Katerina Nikolayevna kendisinde uyandırdığı korkuya karşın Versilov'un ilkelerinin soyluluğuna, akılsal üstünlüğüne saygı duymuştu hep. Versilov yazdığı mektupta kendisine erkek sözü veriyor, korkacak hiçbir şey bulunmadığını söylüyordu. Katerina da kendi yönünden alabildiğince ince duygularla karşılık verdi. Böylece aralarında bir incelik yarışmasıdır başladı. Delikanlı sayfa 557. Elizabeth Nikolayevna, ortada öz saygınızı yaralayacak hiçbir şey yok dedi Stavrogin'e. Önceki gün eve dönerken halkın kabalığı karşısında gösterdiğiniz yiğitçe davranıştan sonra hemen anladım ki benden kaçışınız evli oluşunuzdan ileri geliyordu. Yoksa bir kibar aile kızı olarak en çok korktuğum gibi beni hor görüşünüzden değil. Ve şöyle bitirdi sözünü. Hiç olmazsa öz saygısı kurtuldu. Edinliler 2 sayfa 218. Dostoyevski'nin kadın kahramanları erkeklerden daha kararlıdır gururlu olmaya. Gururdur onları devindiren. Raskolnikov'un kız kardeşine, Budala'daki Nastasya Filipovna ile Aglaya Epanchin'e, Edinliler'deki Elizabeth Nikolayevna ile Karamazov'lardaki Katerina Ivanovna'ya bakın. Ama incilimsi diye niteleyeceğim bir ters yüz oluşla en bayağı kişiler Tanrı katına soylulardan çok daha yakındır. Öyle ki Dostoyevski'nin bütün yapıtı şu derin doğrunun etkisinde kalmaktadır. Güçlülerden esirgenen alçak gönüllülere bağışlanacaktır. Yitirmiş olduğunuz şeyi kurtarmaya geldim ben ve benzeri. Bir yanda kendinden vazgeçişi, kendini unutuşu görüyoruz. Öte yanda ise benliğini öne sürüşü, kendini olumlayışı. Dostoyevski'nin romanlarında güç arzusu hep başarısızlığa götürür insanı. M. Suday bir zamanlar beni Dostoyevski uğruna Balzac'ı harcamakla ve hatta sanırım Balzac'ı kurban etmekle suçlamıştır. Bunun doğru olmadığını söylemek gerekli mi acaba? Dostoyevski'ye duyduğum hayranlık kuşkusuz pek büyük ama bu hayranlığın gözlerimi kör ettiğini sanmıyorum ve Balzac'taki kişilerin Rus romancınınkilerden çok daha çeşitli olduğunu kabullenmeye de hazırım. Balzac'ın insanlık komedyası daha çeşitlidir. Dostoyevski'nin daha derinlere indiği, başka hiçbir romancının yapmadığı kadar önemli noktalara dokunduğu bir gerçektir elbette. Ama bütün kişilerinin aynı kumaştan olduğunu söylemek de olasıdır. Gerçi verilen doz yüzünden tepkiler çeşitlidir ama bu kişilerin edimlerinin gizli yayı hep gurur ve alçak gönüllülüktür. Balzac'ta ve bütün batılı toplumda ya da daha özel olarak Balzac'ın romanlarının bize simgesini sunduğu Fransız toplumunda Dostoyevski'nin yapıtında hemen hemen hiç yeri olmayan iki etken girmektedir işin içine. Birinci etken akıl, ikincisi ise istençtir. Balzac'ta istencin insanları hep iyiliğe götürdüğünü ve erdemli kişilerin yalnızca istençli kişiler arasında bulunduğunu söylemiyorum. Ama hiç değilse şunu görüyoruz ki kahramanlarının büyük bir bölümü istenç sayesinde erdeme ulaşmakta, sabır, akıl ve kararlılık yardımıyla uğraşlarında başarı elde etmektedir. David Sheckard'ı, Bianchon'u, Joseph Bredow'u, Daniel D'Arthez'i ve benzerlerini düşünün. Daha 20 örnek verebilirim. Dostoyevski'nin bütün yapıtında tek bir büyük adam yoktur. Ya Karamazov'lardaki o harika Peder Zosima diyeceksiniz. Evet, Rus romancının yarattığı en yüce kişi kuşkusuz budur. Peder Zosima dramın çok üstündedir. Yakında çıkacağını bildirdikleri Karamazov kardeşlerin eksiksiz çevirisi elimize geçtiğinde onun önemini daha iyi anlayacağız. Ama ayrıca Dostoyevski'nin gözünde Peder Zosima'nın gerçek büyüklüğünün ne olduğunu da anlayacağız. Herkesin gözünde büyük adam değildir o. Bir kahraman değil, bir ermiştir. Ve bu ermişliğe de istençten vazgeçtiği, aklı bir yana bıraktığı için ulaşmaktadır. Dostoyevski'nin yapıtında tıpkı İncil'deki gibi Tanrı katı akılca yoksul olanlara ayrılmıştır. Dostoyevski'de sevginin karşısına çıkan engel kin değil, beynin geviş getirir gibi durmadan çalışmasıdır. Balzac'a oranla Dostoyevski'nin önüme çıkardığı kararlı kişileri incelersem bir anda görürüm ki bunlar korkunç yaratıklardır. Listenin başında gelen, başlangıçta cılız ve hırslı bir insan olan, Napolyon olmak isteyen ve sonunda rehin karşılığı para veren bir kadınla suçsuz bir genç kızı öldürmekten başka bir şey yapmayan Raskolnikov'a bakın. Stavrogin'e, Pyotr Stepanovich'e, Ivan Karamazov'a, delikanlının kahramanına bakın. Dostoyevski'nin kişileri içinde yaşamının başından beri, daha doğrusu kendini bildiği günden beri, bir tek değişmez arzuyla, bir Rothschild olma arzusuyla yaşamış biricik kişi budur ve sanki alay olsun diye Dostoyevski'nin kitaplarında ondan daha gevşek, herkesin dediğine ondan daha kolay kapılan bir insan yoktur. Kahramanlarının istenç, içlerinde zeka veya istenç diye taşıdıkları her şey onları cehenneme sürüklüyor gibidir. Ve zekanın Dostoyevski'nin romanlarında oynadığı rolü araştırdığım zaman görürüm ki hep şeytansı bir roldür bu. Onun en tehlikeli kişileri de aydınlardır. Ve ayrıca Dostoyevski'nin romanlarındaki kişilerin istenç ve zekalarının yalnız kötülüğe yaradığını söylemek istemiyorum. Ama istenç ve zekanın iyilik için çalıştıkları zaman bile ulaştıkları erdem, insanı felakete götüren kibirli bir erdemdir. Dostoyevski'nin kahramanları Tanrı katına ancak zekalarını bir yana bıraktıkları, kişisel istençlerinden vazgeçtikleri, kendi benliklerinden geçtikleri zaman girmektedirler. Balzac'ın da belli bir ölçüde Hristiyan bir yazar olduğu söylenebilir elbet. Ama iki ahlak öğretisini Rus romancınınkiyle Fransız romancınınkinin karşılaştırdığımız zaman, Balzac'ın Katolikliğinin Dostoyevski'nin katkısız İncil öğretisinden ne derece ayrıldığını anlarız. Katolik düşünüş ile Hristiyanca düşünüş arasındaki ayrımın derecesini anlarız. Hiç kimseyi yerinden hoplatmamak için isterseniz şöyle diyelim. Balzac'ın insanlık komedyası İncil ile Latin düşünüşünün buluşmasından doğmuştur. Dostoyevski'nin Rus komedyası ise İncil ile Buda dininin Asya düşünüşünün buluşmasından. Bu görüşler bir başlangıçtır. Dostoyevski'nin garip roman kahramanlarının ruhlarının daha derinlerine inmemize yardım edeceklerdir. Gelecek derste ben de bunu yapmak istiyorum zaten. 3. Buraya kadar bazı güçlükleri yenmekten, araştırma alanımızı temizlemekten başka bir şey yapmadık. Dostoyevski'nin düşünlerine girmeden önce büyük bir yanılgı üstüne dikkatinizi çekmek isterim. Ömrünün son 15 yılında Dostoyevski bir derginin yönetimiyle pek çok uğraşmıştır. Bu dergiye yazdığı yazılar sonradan Bir Yazarın Güncesi adı altında toplandı. Dostoyevski bu yazılarında düşüncelerini açıklamaktadır. İlk bakışta hep bu kitaba başvurmak çok sıradan ve doğal bir şey gibi gelir insana ama size hemen şunu söylemeliyim ki bu kitap son derecede umut kırıcıdır. Toplumsal kuramların açıklamasını buluruz orada. Buğuludur bu kuramlar ve üstelik pek az rastlanan bir beceriksizlikle dile getirilmişlerdir. Siyasal öngörüler buluruz kitapta, hiçbirisi gerçekleşmemiştir. Dostoyevski burada Avrupa'nın geleceğini önceden görmeye uğraşmakta ve pek çok yerde yanılgıya düşmektedir. Bir zamanlar Le Temps'daki yazılarından birini Dostoyevski'ye ayıran M. Sode, onun yanılgılarını bulup ortaya çıkarmakla eğleniyordu. Dostoyevski'nin bu yazılarında alışılmış gazetecilikten başka bir şey görmüyordum. Buna ben de katılabilirim hemen. Ama bu yazıların bizi Dostoyevski'nin düşünceleri konusunda pek güzel aydınlattığını söylediği zaman hayır. Doğrusu aranırsa Dostoyevski'nin Bir Yazarın Güncesinde değindiği sorunlar en çok ilgi duydukları değildir. Şunu kabul etmek gerekir ki siyasal sorunlar onun gözünde toplumsal sorunlardan az önemlidir. Toplumsal sorunlar da ruhsal ve kişisel sorunlardan daha az önemli, hem de çok daha az önemlidir. Ondan bekleyeceğimiz en derin ve ender doğrular, ruhsal doğrulardır. Şunu da eklemeliyim ki, bu alanda ortaya koyduğu düşünler çoğu kez birer sorun durumunda kalmaktadır. Bir sonuçtan çok bir açıklama ortaya koyma aramaktadır Dostoyevski. aşırı derecede karmaşık oldukları ve birbirlerinin içine girip karıştıkları için çoğunlukla bulanık olarak kalan bu soruları ortaya koyma peşinde koşmaktadır. Ve son olarak şunu da belirtmeliyiz ki Dostoyevski aslında bir düşünür değildir, bir romancıdır. Onun en değerli, en ince, en yeni düşüncelerini romanlarındaki kişilerin hem ille de birinci plandaki değil, arka planlardaki kişilerin konuşmalarında aramalıyız. En önemli, en ileri düşünceleri arka plandaki kişilerde bulduğumuz olur. Dostoyevski kendi adına konuştuğu zaman son derece beceriksizleşmektedir. Delikanlı da Versilova söylettiği şu tümceyi olduğu gibi kendisine uygulayabiliriz. Derinleştirmek mi? Almanca çeviride Begründen, Fransızca Develope. Hayır, derinleştirmeyi pek sevmem. Hem garip değil mi? İnandığım bir düşünceyi derinleştirerek anlatmaya kalkıştığım hemen her zaman daha sözün sonuna varmadan inancım azalır. Delikanlı sayfa 240. Hatta daha açıklar açıklamaz kendi öz düşüncesine karşı çıkmadığı pek az görülmüştür bile denilebilir. Görünüşe göre açıklanan bir düşünce, Dostoyevski'nin gözünde ölmüş şeylerden çıkan koku gibi, tam kendisinden mucizeler beklendiği anda, peder Zosima'nın cesedinden çıkan ve öğrencisi Alyosha Karamazov'a ölünün başında bekleyişi pek eziyetli kılan kokuya benzer bir koku salmaktadır sanki. İşte bir düşünür için kuşkusuz pek zararlı olacak bir şey. Düşünceleri hemen hiçbir zaman mutlak değildir. Onları dile getiren kişilere göredirler çoğunlukla. Hatta şunu diyeceğim, yalnız kişilere göre değil, bu kişilerin yaşayışlarının belli bir anına göredirler. Yani bu kişilerin özel ve anlık durumlarından çıkmıştırlar. Hep görecedirler. Gerekli kıldıkları ya da kendilerini gerektiren bir olgu ya da bir davranışa doğrudan doğruya bağlıdırlar. Onların değişikliklerine ayak uydururlar. Dostoyevski kuramcılığa başladığı an düş kırıklığına uğratır bizi. Böylece yalancı kişileri sahneye koyuşta bu kadar usta olan bu yalancılar Korney'in yalancı kişilerinden ne kadar da ayrıdır ve bu kişiler aracılığıyla onları yalan söylemeye iten şeyi bize gösteren Dostoyevski, bütün bunları açıklamaya, bu örnek kişilerin kuramını ortaya koymaya kalktığı an yavan ve pek az ilgi çekici olmaktadır. Dostoyevski'nin ne derece romancı olduğunu bir yazarın güncesi gösterecek bize. Çünkü kuramsal ve eleştirel yazılarında oldukça sıradan kalıyorsa da işin içine bir kişi girdiği anda olağanüstüleşmektedir. Gerçekten de Dostoyevski'nin en güçlü yapıtlarından biri olan ve aslında hemen aynı sıralarda yazdığı Yer Altından Notlardaki gibi uzun bir monologdan başka bir şey olmayan bir çeşit romanı Mujik Kroçkaya'nın o güzelim anlatısını bu güncede buluruz. Ama daha da güzeli, yani daha da çok şey açığa vuranı var. Dostoyevski bir yazarın güncesinin iki yerinde zihninin hemen hemen istenç dışı, hemen hemen bilinç dışı öyküleştirmesine tanık olmamıza yardım etmektedir. Sokaktan geçenlere bakmaktan ve kimi zaman da onların peşinden gitmekten aldığı zevki anlatır, sonra ansızın bu gezinen insanlardan birine takılıp kaldığını görürüz. Kolunda karısı olmayan bir işçiye takılıyor gözüm ama yanında küçük bir oğlan var. Her ikisinin de yüzünde kimsesiz kişilerin hüzünlü havası. İşçi 30 yaşlarında, yüzü solgun, hastalıklı gibi. Pazar giysilerini giymiş, kumaşları dökülmüş düğmelerle süslü, dikiş yerlerinden eskimiş bir redingot var üstünde. Ceketin yakası yağlı, daha temiz olan pantolon bile eskiciden alınmış gibi. Yüksek tepeli şapkasının tüyleri iyice dökülmüş. İşçi bende bir dizgici izlemini mi bırakıyor. Yüzünde karanlık, sert, hemen hemen kötü bir hava var. Çocuğu elinden tutmuş ve küçük yürümüyor. Azıcık sürükleniyor. İki ya da daha küçük yaşta. Çok solgun bir çocuk bu. Üzerinde bir ceketçik, ayağında kırmızı bağlı küçük botlar. Başında bir tavus tüyü ile süslü bir şapka var. Yorulmuş. Babası ona bir şeyler söylüyor. Belki de dizlerinin gevşekliğiyle alay ediyor. Küçük karşılık vermiyor. Beş adım ötede babası eğilip onu kucağına alıp taşıyor. Yavrucak hoşnut görünüyor. Babasının boynuna sarılıyor. Babasının kollarına böyle tünedikten sonra gözü bana takılıyor. Şaşkın bir merakla bakıyor. Başımla küçük bir işaret yapıyorum ama o kaşlarını çatıp babasının boynuna daha sıkı sarılıyor. Araları çok iyi besbelli. Sokakta geçenleri gözlemeye, onların tanımadığım yüzlerini incelemeye, kim olduklarını araştırmaya, nasıl yaşadıklarını, yaşamda onları çeken şeyin ne olduğunu düşlemeye bayılırım. O gün özellikle bu babayla çocuk üzerinde durdum. Kendi kendime kadının, yani ananın az bir süre önce öldüğünü, dul adamın bütün hafta atölyesinde çalıştığını, Bu sırada çocuğun yaşlı bir kadına bırakıldığını düşündüm. Adamın küçük bir oda, belki de yalnızca bir köşecik kiraladığı bir zemin katta oturuyor olmalıydılar. Ve bugün pazar olduğundan baba küçüğü bir akrabaya, belki de karısının kız kardeşine götürüyordu. Pek sık görmeye gidilmeyen bu teyzenin bir assubayla evli olmasını, yer altındaki büyük bir kışlada ama ayrı bir odada oturmasını istiyorum. Kız kardeşinin ölümüne ağladı ama pek uzun süre değil. Dul işçi de hiç olmazsa ziyaret sırasında teyzeden daha büyük bir acı göstermedi. Bununla birlikte kaygılı durdu, az konuştu ve yalnızca miras işinden söz etti. Az sonra susacak. O zaman semaver getirilecek, çay içilecek. Küçük, o vahşi yüzünü takınıp kaşlarını çatarak bir köşede bir bankın üzerine oturacak ve sonunda uyuyacak. Teyze ile kocası ona pek dikkat etmeyecekler. Bir parça ekmekle bir tas süt verilecek çocuğa. İlkin sessiz oturan subay, babası tam küçüğü azarlarken çocuk üzerine kaba bir asker şakası yapacak. Bızdık hemen gidelim diye tutturacak ve baba onu Litienaya'daki Veborskaya'nın evine geri götürecek. Yarın baba yeniden işinin başında, çocuk da yaşlı kadının yanında olacak. Bir Yazarın Güncesi, sayfa 99-100. Aynı kitabın başka bir yerinde Dostoyevski'nin 100 yaşında bir kadınla karşılaşmasını okuruz. Sokaktan geçerken bir sırada otururken görür kadını. Konuşur onunla, sonra uzaklaşıp gider. Ama akşam çalışmasını bitirdikten sonra yeniden yaşlı kadını düşünür. Onun evine, yakınlarının yanına dönüşünü, evdekilerin ona söylediği sözleri düşler. Kadının ölümünü anlatır. Öykü sonları tasarlamaya bayılırım. Zaten romancıyım ben. Öykü anlatmayı severim. 9. ayrımın sonu, sayfa 84.